Ayrım 31. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 285. Unutmadım efendim, onu size getirmiştim. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, dedi Yusuf Aksu. Sonra Bayram Beyaz'a döndü. Neden böyle erken gitti ki, diye sordu. Bayram Beyaz kızardı. Erken gitmedi hocam. Hatta kendisine verdiğim süreyi en az yarım saat aştı, dedi. Süreyi mi? Hangi süreyi? Bayram Beyaz daha da kızardı. Bu delikanlıyı biz çağırmamıştık hocam, diye yanıtladı. Çat kapı geliverdi öyle. Bu akşam burada, akşam yemeği yiyip sizinle konuşacağı konusunda arkadaşlarıyla bahse girdiğini, olay çıkarmak pahasına da olsa içeriye girip sizinle görüşeceğini söyledi. Ben de olay çıksın istemedim. Yemekten sonra yarım saatten fazla kalmaması koşuluyla girmesine izin verdim. Ufak bir gecikmeyle de olsa sözünde durdu. Sözünde durdu mu diyorsun? Durdu sayılır hocam. Daha önce de çıkarabilirdim ama sizin durumu anladığınızı gördüm. Siz sesinizi çıkarmayınca ben de çıkarmadım. Ben hiçbir şey anlamadım, dedi Yusuf Aksu. Sonra merakla, neden bahse girmiş peki, diye sordu. Orasını bilmiyorum hocam. Şu işe bak, iyice kafam karıştı, diye söylendi Yusuf Aksu. Kafasının karışması yanında çok da üzüldüğü anlaşılıyordu. Bu nedenle bütün gece durgun, dalgın göründü, neredeyse hiç konuşmadı. Ancak o gece en çok konuşulan Maçka çarşambalarından biri oldu. Sırf arkadaşlarıyla giriştiği bahsi kazanmak için çat kapı gelip Yusuf Aksu'nun sofrasında yemek yiyip, onunla oldukça uzun bir süre konuşan genç çevirmenden hiç söz eden olmadı. O akşam orada bulunan konuklardan birinin bir söyleşi sırasında Yusuf Aksu'nun günümüz bilimleriyle pek ilgisi bulunmadığı söylenince, "Hayır, haksızlık ediyorsunuz," diye atılıp günümüzün en saygın bilim ve düşün adamlarından birinin dilimize daha yeni çevrilen ünlü kitabını neredeyse ezbere bildiğine, daha birkaç gün önce tanık olduğunu söylemesi bir yana bırakılacak olursa, genç çevirmenin getirdiği kitaptan da fazla söz eden olmadı. Kitaptan okunanlar birkaç ağız dolaştıktan sonra Yusuf Aksu'nun kendisine mal edilerek bilgisinin enginliğinin belirtisi ve dilsel kuramının bir tür insansal içeriği olarak değerlendirildi. Firuz Polat da köşe yazılarından birinde, "Geçen gün bir Maçka çarşambasında çok güzel bir ders dinledik," diye başlayıp, "Penanların özel ad dizgeleri konusunda usunda kalan her şeyi Yusuf Aksu'ya mal ederek özetleyince, yanılsama kuruyup donarak kesinliğe dönüştü. Öyle ki bir süre sonra Bayram Beyaz bile hocanın genç adamın getirdiği kitaptan okuduğu parçayı, evrensel dil bilimin bir parçası, kitabı getirmiş olan genç adamın yüzünü ise bir düşte görülmüş silik bir yüz olarak anımsamaya başladı. Onu siyasal bir kurtarıcı olarak tasarlayanlar da bu oluntuya sık sık göndermede bulunarak, adam tüm toplumları incelemiş, en ilkelinden en gelişmişine, dediler her seferinde. Sivaslı Cemile'nin ağlaması da büyük yankılar uyandırdı. Daha önce kendisine sinirlenenler bile duyarlılığını övdüler, kimilerinin konuklar karşısında ölçüyü fazla kaçırdığını ileri sürdükleri bu garip kadının, öyle sanıldığı gibi boş bir köylü olmadığını, neredeyse düşüncenin kendisi kadar geliştirilme biçimine de hayran kalan bir cahil aydın olduğunu söyleyenler çıktı. Ancak en çok tutulan gözlem, bir yandan Cemile Hanım'ın duyarlılığı, bir yandan da Yusuf Aksu'nun düşünce ve konuşmasının kaba ve bilgisiz bir köylü kadını ağlatabilecek ölçüde açık ve etkili olduğu, kısacası Firuz Polat'ın emekli büyükelçiye söylediği, günlüğünde de altını çizerek inelediği gibi, bu iki insanın yan yana gelmesiyle insanlığın iki ucunun birbirine yakınlaşmış olduğuydu. Kitaba gelince hep Yusuf Aksu'nun çalışma masasının üstünde durmasına karşın Bayram Beyaz da işin içinde olmak üzere kimse alıp karıştırmadı, adına bakan bile olmadı. Yusuf Aksu'nun da fazla bir ilgi gösterdiği söylenemezdi ama sonraki günlerde genç çevirmeni sık sık anımsadı. Ürkek davranışlarını gözlerinin önüne getirerek gülümsedi. İnsan böyle birinin yanında sıkılmaz diye düşündü. Böyle anlarda çevirisine de görece bir ilgi duydu. Bir ansiklopedi karıştırır gibi orasından burasından okumaya çalıştı. Kimi yerleri karışık buldu, kimi yerleri anladı. Penanların adlandırma dizgelerini başından sonuna dek okuyunca bayağı hoşlandı. Kimi zaman sıradan bir kitabın da ansiklopedi kadar ilginç olabileceğini düşündü. Üniversiteden ayrılışından bu yana, almaşık bir biçimde de olsa ilk kez bir kitap okuyor, üstelik bu kitabın kimi yerlerini bayağı beğeniyordu. Bu da onun bu döneminde oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü bir süredir eski dönemlerin tersine sözlük ve ansiklopedileri üzerinde de fazla oyalandığı yoktu. Daha doğrusu bunlara sık sık yönelmekle birlikte uzun süre kendini veremiyordu artık. Bilemedin çeyrek saat sonra sıkılmaya başlıyor ya da bilinçle olmasa da içgüdüyle akşam toplantılarında konukları, bu arada Bayram Beyaz'ı hoşnut edecek ilginç olaylar, İlginç köken bilimler aramaya başlıyor. Yani bir bakıma bir sıkıntı ortamında başka bir sıkıntı dönemi için hazırlık yapıyordu. Ne olursa olsun anlaşılmaz delikanlının getirdiği kitabın orasına burasına göz atmayı hep sürdürdü. Özellikle Kızılderililerin boylarını değişik hayvan atalara bağlamaları karşısında Cemile Hanım gibi duygulandı. Ata olarak en çok benzedikleri maymunu seçmiyorlardı da hiç mi hiç benzemedikleri hem de en alçak gönüllü en sıradan hayvanları seçiyorlardı. Yunus'un dil öncesi dönemlere ilişkin düşlerini anımsadı, daha da içlendi. Bir gün Bayram Beyaz'a da birkaç sayfa okudu. Sonra ona kitabın genç çevirmenini bu yakınlarda bir akşam yemeğe çağırmanın iyi olacağını söyledi. Bayram Beyaz hemen sıvadı kolları. Yayın evinden çevirmenin telefon numarasını alıp aradı ama telefondaki ses kafasını karıştırdı. Daha sonra evine gidince büsbütün şaşırdı. O ufak tefek çekici delikanlı gitmiş, yerine saçları dökülmüş keçi sakallı bir soğuk adam gelmişti. Çevirmenin babasıyla karşılaştığını düşündü. "Oğlunuzu arıyordum," diye kekeledi. Bu kez de adam şaşırdı. "Oğlumu mu? Hangi oğlumu?" "Yaban düşünceyi oğlunuz çevirmemiş miydi?" "Hayır, ben çevirdim. Bildiğim kadarıyla hiçbir zamanda oğlum olmadı." Bayram Beyaz donup kaldı. "Ben bir oyuna geldim. Boşuna rahatsız ettim sizi," dedi. Kendisini ona getiren oyunu anlattı. Bununla birlikte yardımcısı olmakla gurur duyduğu ünlü dil bilimci Yusuf Aksu'nun söz konusu çeviriyi çok beğendiğini, bu nedenle kendisini de bir Maçka çarşambasında görmek isteyebileceğini söyledi. Keçi sakallı adam etkilenmiş gibi görünmedi. "Çok teşekkür ederim ama ben böyle toplantılardan hoşlanmam. Beyefendi kitabı bu kadar sevdiyse Levi Strauss'un kendisini çağırsın. Ben yalnızca çevirdim," deyip kapattı kapıyı. Bayram Beyaz dönüp geldi, olanları Yusuf Aksu'ya anlattı. "Ama siz adamı görmek isterseniz onu size getiririm hocam," diye ekledi. "Hayır Bayram Hoca, istemez," dedi Yusuf Aksu. Ama hem kendini çevirmen diye tanıtan genç adamı sık sık düşündü, hem de çeviride adlar üzerine söylenenleri sık sık yeniden okudu, anladıklarını dostlarına da anlattı. Hiç kuşkusuz hangi nedenle olursa olsun bu çocuğun kendisini aldatmasının iyi bir şey olduğunu söyleyecek değildi. Ama kötü bir şey olduğunu da düşünmüyordu. Kendisini tanımasını da, Penanların adlandırma dizgesini öğrenmesini de onun aldatmacasına borçluydu. "Anlayabilirsen anla," diye söyleniyordu. Bayram Beyaz'la da konuştu bunu. Sonunda her yalanın aynı ölçüde kötü olmadığına karar verdiler. Arada bir Yusuf Aksu'ya kuramından söz ettirmek umuduyla Penanların ad düzeninden söz açanlar oldu. Bir ölçüde bunu başardılar da. Bir akşam sofrada gene bu konudan söz açılınca Yusuf Aksu içini çekti. İşte dilin insanlara oynadığı oyun dedi. Adları sonsuzca, sonsuzca çoğaltıyor, aynı insana birçok ad vererek onu bölüyor, eziyor, ağlatıyor. Her zaman söyledim, gene söylerim. Dil korkunç bir canavar. Onu kendi kanımızla besliyoruz. Yani dil yaşayan bir varlık mı diyorsunuz hocam diye sordu bir konuk. Yusuf Aksu yüzünü buruşturdu. Hayır, insanın elini kolunu bağlayan bir varlık dedi. Peki ne yapmak gerekir hocam? Biz bunu hoca ile çok konuştuk. Adıllar yeterdi. Ama birbirinin yerine kullanılmamak koşuluyla. Aynı şeye hem bu, hem şu, hem o dememek koşuluyla diye atıldı Bayram Beyaz. Yusuf Aksu başıyla onayladı. Bayram Hoca doğru söylüyor dedi. İnsanlığın mutsuzluğu varlıkların adlandırılmasıyla başladı. Birden Yunus'u anımsadı, gözleri karardı. Bu sözleri kendisi mi söylemişti, yoksa Yunus'tan mı dinlemişti, karar veremedi. Ama tam Yunus'un anısına dalmak üzere olduğu bir anda, gözlüklü bir genç adamın kendisine gülümsediğini gördü. ''Siz bu gözlemimi yanlış mı buluyorsunuz hocam?'' diye sordu. ''Estağfurullah hocam, haddime mi düşmüş?'' diye atıldı genç adam. ''Düşüncenizin %100 doğru olduğundan kuşkum yok. Ayrıca ben bu sözlerin altında derin bir siyasal anlam sezmekteyim.'' ''Siyasal bir anlam mı?'' ''Evet hocam, bu çok açık.'' Yusuf Aksu şaşkınlık içinde başını önüne eğdi. ''Herkes her şeyin altında bir siyasal anlam buluyor, olur şey değil.'' diye düşündü. Gerçekten öyle görünüyordu. Bir cuma günü Köy İşleri Bakanı'nın Bayram Beyaz'ı gazeteden arayarak en yakın çarşamba toplantılarından birine katılmaktan onur duyacağını bildirmesi de bunun açık belirtilerinden biri olmalıydı. Gene de Bayram Beyaz donup kaldı. Halkanın kısa sürede böylesine genişleyerek bakanlara kadar uzanabileceğini hiç usuna getirmemişti. Bir süre sonra kalkıp müdüre gitti. Müdür daha bir soğukkanlılıkla karşıladı büyük haberi. ''Bana öyle geliyor ki yeni bir döneme giriyoruz. Maçka çarşambaları tüm ülke bağlamında toplumsal bir nitelik kazanmaya başlıyor. Belki de büyük, çok büyük bir toplum örgütünün çekirdeği olacak.'' dedi. Sonra Bayram Beyaz'a kendi işlevinin de büyük bir önem kazandığını ve bunu her zaman göz önünde bulundurması gerektiğini anımsattı. Arkasından ortam hiç de buna elverişli değilken birdenbire kahkahalarla gülmeye başladı. Kalktı, şaşkın şaşkın kendisine bakan Bayram Beyaz'ın yanına geldi, elini omzuna koydu. Ülkenin en büyük düşünürünü tanımak isteyen ilk bakan Köy İşleri Bakanı. ''İşte Türkiye'' dedi. ''Doğrusu önümüzdeki çarşamba Maçka'da ben de bulunmak isterim.'' Şemsi Çamlı gibi Yusuf Aksu da şaştı bu işe. ''Köy İşleri Bakanı'nın benimle ne işi olabilir ki Bayram Hoca? Ben ömrümde hiç köy görmedim.'' dedi. ''Size büyük saygı duyduğunu söyledi hocam.'' ''Allah Allah, peki mesleği ne, coğrafyacı mı?'' ''Hayır hocam, yüksek mühendis mimar.'' ''Hulki Bey gibi.'' Bayram Beyaz ustasının onayını aldıktan sonra birer orta şekerli yapmak üzere mutfağa gitti. O daha işini bitirmeden Cemile Hanım kendisini çağırmak üzere yukarıya geldi. Arkasından mutfağa gitti. Yusuf Aksu masasının başına dönerken Cemile Hanım'ın Bayram Beyaz'a "Yerim seni" dediğini işitti. "Bu bir argo olmalı" diye mırıldandı. "Evet evet, bu bir argo." Aynı zamanda tepeden tırnağa titredi. Bu deyimi ilk kez işitiyordu ama bilinmemişliği içeriğini soyutlaştıracak yerde somutlaştırdı. Sivaslı Cemile'nin ağzı açık, tırnaklar pençeleşmiş, Bayram Beyaz'ı yeme girişimini bir an gözlerinin önüne getirerek ürperdi. Hemen arkasından karı koca arasındaki gülüşmelerden, deyimin daha niceleri gibi kulağa tersinden gösteren bir sevgi sözü olduğunu çıkardı. Kahveler içilirken de Cemile Hanım'ın pençelerinin olmasa da dişlerinin Bayram Beyaz'ın kulaklarına, burnuna, çenesine yaklaşmasını ikide bir gözlerinin önüne getirdi. İşin ilginç yanı, artık bu görüntü kendisini ürpertmiyor, Tam tersine karşı cinsten birinin çenesini, kulağını ya da burnunu dişleri arasında hafiften sıkmanın insana belirli bir haz verebileceğini, belki de Necla'yı bunu bilmediği için istemediğini düşünüyor, bu hazzın düşüncesine dalmaktan konuklarının konuşmasını bile izleyemiyordu. Kahveler içilip Bayram Beyaz gittikten sonra da birkaç kez gözünün önüne geldi görüntü. Yanında küçücük kalan Bayram Beyaz'ı altına alıp bir kemik gibi çenesini kemiren kocaman Cemile görüntüsü onu güldürecek yerde donduruyor. Böylece görüntü de donduğundan, düşüncesinde bu değişmez görüntüyle hep aynı noktaya dakikalarca baktığı oluyordu. Yatağına girip ışığı söndürdükten sonra da aynı görüntü belirdi gözlerinin önünde. Sonra birdenbire uyuyup uyumadığını bile anlayamadan Cemile Hanım'ın Bayram'a yaptığını, kendisinin de bir süre bir başka kadına yaptığını ve bundan anlatılamayacak ölçüde büyük bir haz duyduğunu ayrımsadı. Çenesi kendisine böylesine eşsiz bir haz verenin saçlarını okşadı, yanaklarını avuçlarının içine aldı, dilinde, dişlerinde, dudaklarında duymakta olduğunu, aynı zamanda avuçlarında da duydu, şaştı kaldı. Sonra gene birdenbire, dört yandan gelmeye başlayan, kül rengi donuk bir ışığın içinde, üzerine eğildiği yüzü seçmeye başladı. Önce ilk kez gördüğü bir kadın yüzü gibi geldi, hemen arkasından çoktandır görmediği bir yüz olduğunu sezinledi. Daha iyi görebilmek için kadının başını yastığa bırakarak doğruldu, sanki göğsünde bir damar koptu. Aradan en az yarım saat geçtikten sonra bile eli göğsünü parçalamak istercesine çarpmayı sürdüren yüreğinin üstünde güçlükle soluk alıyor, "Olamaz, bu da nereden çıktı, Canan da nereden girdi düşüme?" diye söyleniyordu. 31. ayrımın sonu, sayfa 292.